Sesli Ekonomi'den herkese merhaba. Ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Ekonomi gündemindeki gelişmeleri, finansal kavramları yıllardır CNBC ekranlarında Mahfi İlmez'le birlikte anlatıyoruz. Biz de modaya uyduk ve artık bir podcast'imiz var. Sesli Ekonomi başlıyor. Mahfi abi, bu hafta ödemeler dengesi rakam açıklandı. Çok sıcağı sıcağına şöyle rakama bakarsak yılın ilk 11 ayında, yani 2024 yılının ilk 11 ayında 5.6 milyar dolar açık vermişiz. Ama aynı dönemde finansman tarafına bakınca finansman tarafında 15.8 milyar dolarlık net hata noksan var. Bu normal midir yani? Bu kadar hata normal midir? Buradan girelim, ondan sonra net hata noksan nedir tanımını yaparız.
Net hata noksan eksi, yani yurt dışına çıkış var.
Evet.
Yani kayıtlarımızdan öteye bir şey var elimizde. O görünüyor. Normal değil. Bu kadar büyük bir rakam normal değil net hata noksan için.
Peki nedir net hata noksan? Şöyle şimdi, tanım olarak bakarsak.
Şimdi net hata, şöyle söyleyelim. Ödemeler dengesi çift taraflı kayıt sistemiyle yürüyor. Yani bir şey aldığımız zaman onu iki tarafa da kaydediyoruz. Bir yerden geliyor, bir yere gidiyor çünkü. Dolayısıyla bütün bu kayıtların sonunda elimizde bir kayıt çıkıyor. Gelirimiz bu kadar, giderimiz bu kadar toplamda diye. Bu gelir gider arasındaki fark ile elimizdeki mevcut tutmuyorsa buna hata ve noksan diyoruz. Net hata ve noksan adını veriyoruz. Bu artı olabilir, eksi olabilir. Artıysa Türkiye'ye bir şekilde para girmiş ama biz bunu nereden girdiğini anlayamamışız demektir. O zaman artı olarak, artı finansman olarak, yani finanse etme kalemi olarak görünüyor. Eğer eksi ise o zaman Türkiye'den bir para çıkmış dışarıya ve biz bunun nereden çıktığını, ne amaçla çıktığını bilmiyoruz demektir. O da eksi demek. Yani biraz önce senin söylediğin 5.6 milyar doların üzerine bir de bu geliyor demektir.
Dolayısıyla bizim cari açık rakamımız aslında bazı şeyleri tam olarak yansıtmıyor. Yani burada bizim açıklayamadığımız bir şey var. Şimdi kitabi tanıma göre ödemeler dengesi dediğimiz şey bir ekonomideki yerleşik kişilerin diğer ekonomilerdeki yerleşik kişilerle yaptıkları belli bir dönem için yaptıkları işlemlerin kaydı. Aslında bir kayıt belgesi. Dediğiniz gibi bir çift taraflı kayıt muhasebe sistemi gibi düşünün. Bunu biz, bu kayıtlarımız bizim bir şeyleri eksik ya da hatalı gösteriyor demek.
Evet, yani bir tarafta kayıtlarımız var, bir tarafta nakdi işlemlerimiz var. Bir nakit var ortada. Onu sayıyoruz, kayda bakıyoruz, ikisi birbirini tutmuyor.
Evet.
Yani elimizdeki nakit görünenden daha az. Demek ki dışarıya para vermişiz ama neye verdiğimizi bunun bilmiyoruz. Bu bize net hata ve noksan olarak dönüyor. Dolayısıyla burada aslında eğer bütün bunların kaydını biliyor olsak, yani bu 15.8 milyar dolarlık net hata ve noksanın net hata ve noksan değil de şu kaleme bu kaleme harcama olarak bilsek cari açığımız o kadar büyüyecek demektir.
Doğru, doğru. Peki şimdi biz 2016 yılından bu yana şöyle bir baktım, 16 ila 23 milyar dolar arasında her yıl net hata noksan vermişiz.
Bazen aslında, artı bazen eksi.
Bazen artı bazen eksi. Yani biz bir şeyleri ölçememişiz. Ölçme sorunumuz var.
İşte burada aslında benim sana sormam gereken şu, biz neyi ölçemiyoruz da onunla ilgili de bir fikrimiz var. Neyi ölçemiyoruz da bu net hata ve noksanla bu kadar büyük oranda karşılaşıyoruz?
Şimdi burada çeşitli nedenleri var bunun, böyle sıralandığı zaman yıldan yıla farklılık gösteriyor. Mesela yurt içi yerleşiklerin, sizin, benim, kurumların yurt dışındaki mevduat hareketlerinden kaynaklanan bir durum olabilir.
Yani nasıl? Yurt dışında ödeme mi yapıyoruz?
Yurt dışında ödeme yapmıştır. Yani ben oradaki mevduat hareketleriyle yapıyorum. Evet, borcum var. Ben o borcumu buradan ödemiyorum. Yurt dışındaki mevduatımdan
ödüyorum. Burada borcum azalıyor ama yurt dışında mevduat olduğu için o görünmüyor. O
döviz sadece hareketi olmuyor.
Evet. Anladım.
Kayıt da var. Bir diğeri, dış ticarette malın sevkiyatı ile ödemenin yapılması arasındaki zaman uyumsuzluğu. Yani sevkiyat yapılıyor ama ödeme arkadan gidiyor, daha farklı zamanda gidiyor. Şey, uyumsuzluğu o zaman
yani
içerisinde.
Yani bunu mesela en tipik örneği, Aralık ayında sevkiyatı yapıyoruz, para geliyor Şubat'ta.
Evet.
Dolayısıyla o yılın şeyine girmiyor bu.
Bu bir şekilde zaman içerisinde dengeleniyor tabii, o kayıtlar
tabii,
yani
doğru,
ödemenin yapılması da oluyor. Diğer bir şey de gümrük beyanı hatalı olabilir. Yani gümrükte yapılan bir maddi yanlış nedeniyle biz o ölçmeyi yapamıyoruz. Veya
giriş veya çıkış.
Evet. Veya kayda girmeyen bir bavul ticareti de aynı etki yaratabilir. Bu çerçevede ticaretin finansmanında sistem dışındaki kaynakların kullanılması da yol açabilir. Az önce mevduat örneğini verdiğim gibi sistem dışındaki kaynaklar. Bunun biraz daha özelleştirilmiş...
Ona girmeden bir şey daha eklemek istiyorum ben buraya. Bir de anketlerimiz var bizim.
Evet.
Anketler de doğru olmayabilir. Doğru. Yani anket.
Turizm gelirini mesela anketle ölçüyoruz.
Turizm gelir ve giderlerimizi biz anketle ölçüyoruz. Yani turistleri tespit ediyorlar havaalanında. Nereden geldin? İngiltere'den geldim. İşte kaç para harcadın? Ondan sonra işte 5-10 İngiliz'e sorduktan sonra bunu kaç İngiliz gelmişse o sayıyla çarpıyoruz. Diyoruz ki İngilizler bu kadar harcamış, Almanlar bu kadar. Bunları topluyoruz, turizm gelirlerimizi buluyoruz. Bu doğru beyan edilmemiş olabilir, eksik olabilir, fazla olabilir. Dolayısıyla orada da bir takım sapmalar olabilir anketle tespit edilenlerden.
Bu sistem dışı kaynakların biraz daha belki alt detayı da kaçak altın ticaretinin söz konusu olması, giriş ya da çıkış. Belli dönemlerde Türkiye bunu yaşadı ve son dönemde ve dün açıklanan rakamların ardındaki nedenlerden biri olarak da kaçak altın ticaretinin olduğu yorumları son dönemde çok sık yapıldı.
Bunun sanıyorum nedenlerinden birisi de Servet altın ithalatına kısıtlama getirildi. Ben mesela baktım ilk 11 ayda. Türkiye'ye giren altın, ithal edilen altın 111 ton. Hı. Halbuki geçen yılın aynı döneminde 330 ton civarında altın ithal edilmiş. Dolayısıyla bu yıl 1/3 gelmiş normal ithalat yoluyla. Demek ki ama böyle bir ihtiyaç da var. Türkler altını seviyor. Demek ki onun dışında da bir altın girişi var. O da kaçak girmiş olabilir. Hı. Ve dolayısıyla bunun parası da bir şekilde kaçak çıkmış, kayda girmeden çıkmış olabilir. Bu buradan kaynaklanıyor olabilir.
Bir yandan hem Türkler altın seviyor hem de mücevher sektörünün ihtiyacı var. Şimdi altın ticareti öyle bir şey ki bu iki ucu keskin bıçak gibi. Yani ödemeler dengesinde çok büyük dalgalanmalara yol açabiliyor. Geçmişte de açtı. Önceki yıl yani 2023'ün ilk yarısında yüksek bir cari açık vardı. Arkasında altın ithalatı vardı. Sonra kota getirildi. Sizin dediğiniz gibi bu sefer kota getirdikten sonra açık azalmaya başlandı. Doğru. Ama... cari açık sorunu çözüldü mü? Ben o dönemde geçen yılda gene mücevher ihracatçıları birliği başkanıyla ve yetkilileriyle görüşmüştüm. Onların dediği şu, cari açımız düşmedi, tam tersine arttı ama kayıt dışına kaydı
diyor. İşte bu net hata 90'a kayıyor demek.
Bu net hata 90'a.
Onlar da onu kastediyorlar.
Onların kastettiği bu altın kotası nedeniyle ülkemizde altına talep azalmadı. Bilakis kaçakçılığın önü açıldı gibi yorumları vardı o dönemde.
Doğrudur.
Bu diyor kayıt dışı olarak ülkemizi yastık altı dövizi ülkemizi döviz terk
Doğru.
ediyor.
Doğru.
Bu altın girişinin karşısında. Dolayısıyla o nedenle bu açıklanan yüksek net hata noksanın başta nedenlerinden birine bu altın ticareti örnek gösteriliyor.
Evet, bu sıkıntılı bir durum. Yani net hata ve noksan bütün ülkelerde olan bir şey. Amerika'sından Avrupa ülkelerine kadar hepsinde. Ödemeler dengesinde net hata noksan diye bir kalem. Çünkü bu kayıtları dediğim gibi yani hepsini tuttursan anketleri tutturamazsın.
Doğru.
Dolayısıyla birebir tutturma gibi bir şey yok. Oluyor bu. Fakat bizdeki miktar çok yüksek.
Doğru.
Oran çok yüksek. Şimdi 5.6 milyar dolar cari açığın var. Bunun 3 katı kadar net hata ve noksan veriyorsun. Bu ciddi. Yani 3-4 milyar dolarla cari açık kadarlık bir dolar bir net hata noksan açığımız olsa bu izah edilebilir ama 3 katına çıktıysa bu zaman zaman böyle oluyor. Bunun izah edilmesi çok zor. O zaman bu altın, kaçak altın ticareti olayı gerçekten ciddiyet kazanıyor.
Yani bunun normali nedir diye ben de baktım aslında. Çünkü normalde hani ekonomilerde bu ölçmelerde hata normaldir ama gelişmiş ülkelerde bu hata oranı milli gelir oranına sıfıra çok yakın.
Evet.
0.1, 0.2. Yani onlar ekonomilerine gireni çıkanı ölçebiliyorlar, görebiliyorlar. Dolayısıyla ama gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde bu oran 0.5 ila 0.91 arasında seyrediyor. 0.5, 0.6 ağırlığında dolaşıyor. Bizde 1.5'a yakın.
1.5'a yakın. Evet.
Ve bu uzun yıllardır da böyle diyorum. İşte 2016 yılından bu yana 16 ila 23 milyar dolar arasında ölçemediğimiz bu hareketlerden kaynaklanan bir şey var. Durum var. Onun için... İdeali nedir bilmiyorum. İdeali bunlar herhalde
sıfır. İşte ideali bu 0.5 ile 1 arası. Hı-hı. Yani onu sıfırlamak mümkün değil. Ama birin üstüne çıkmaya başladığı anda şeyden sapıyor. Hı-hı. Hani o ölçülerden sapıyor. İşte anormal bir tarafa doğru gidiyor herhalde.
Doğru.
İşin sıkıntısı orada. Bunu çözmek için yani şeyi sistemi iyi oturtmak Hı-hı. lazım. Yoksa ötekiler hep olacak o dediğim anket vesaire olayları.
Peki şeyi nedir sakıncası diye bakarsak. ekonomiyi göremiyorsunuz. Bu İngiliz Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Mervyn King'in bir şeyi var, beğendiğim bir sözü var. Merkez bankalarının görevi diyor sadece ekonomide ne olup bittiğini anlamak değil, aynı zamanda bunun neden olduğunu anlamaktır diyor. Biz şimdi göremediğimiz bir sermaye hareketi olduğu için bırakın neden olduğunu anlamak, ekonomide ne olup bittiğini önce anlayamıyoruz.
Ya bir de mesela bunun
bulanıklaştırıyor.
Evet, bunun nereden kaynaklandığını tam olarak bilsen ona göre önlem alacaksın. Yani altın ithalat, altın, kaçak altın girişini istiyor muyuz, istemiyor muyuz biz? İstemiyorsak o zaman başka bir önlem alacağız ki bunu önleyelim. Ama nereden kaynaklandığını tam olarak tanımlayamadığımız için nerede önlem alacağımızı da tam olarak bilmiyoruz.
Sanırım bunu gidermeye yönelik olarak altın, o kota biraz artırıldı. Evet. İthalat kotası daha fazla, ithalata izin verildi işte.
Bu işte zamanda. Ekonomi böyle bir şey. Yani bir yerlerde bu kara borsa denilen olay da böyle çıkıyor. Yani bir yerlerde piyasaya müdahale edip kısıtlamalar, şeyler getirdiğin zaman başka bir yerden patlayabiliyor bu. Biz bunu mesela kira örneğinde yaşadık. Sonradan Mehmet Bey şikayet etti biliyorsun haklı olarak. Yani %25 tavan getirildi. Sonra tavan bir serbest bırakıldı, aldı gitti, enflasyonu etkiledi. Birdenbire ani bir çıkışla. Bu da bunun gibi. Yani piyasa dışı çözümler getirdikçe piyasa daha da bozulur hale geliyor. Çözümü daha da zorlaşıyor ve çok maliyetli hale geliyor. Bu da öyle bir şey işte. Yani altın ithalatını başka şeylerle azaltmak lazım.
Doğru. Yani kota uygulaması evet. O evet, yüzden bu başvurulan en bir uygulama değil. Yani kotayı koyduğunuz zaman ya da bir şeye bir duvar koyduğunuz zaman başka yerden kaçak yer buluyor içeride ihtiyaç olduğu sürece.
Gerçi şimdi Trump da altına değil ama başka şeylere tarife uygulayarak, kota uygulayarak aynı yola giriyor herhalde.
Ya orada da başka yollarla herhalde
olacaktır.
Mal girmeye çalışacaktır. Peki cari işlemler en son haliyle bu net hata noksana da rağmen nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani cari işlemler açığı düştü. Ciddi şekilde düştü. Bunda birkaç olay etkili. Bunlardan birincisi işte ihracatın artmış olması. Bu önemli bir başarı. Yani 5.8 milyar dolar artmış aynı dönem itibariyle geçen yıla baktığımızda. Bu bence önemli bir başarı. Çünkü hem kurun böyle düşük kaldığı bir yerde sabitleşme eğilimine girdiği bir noktada hem de baş şeyimiz, ihracat alanımız olan Avrupa Birliği'nin bir resesyon içinde olması halinde bunu başarmış olmamız önemli. İthalatta gerileme var, ciddi bir gerileme var. Ama buradaki gerileme biraz önce değindiğimiz bir altın ithalatına kısıtlama getirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Tabii bir de büyümenin düşmüş olması. Yani
büyüme, altın hariç bakıldığında da gene,
gene düşüyor. Çünkü büyüme düştü. Çünkü bizim üretimimizde ithal girdilerin ağırlıklı bir yeri var. İthal girdiler, büyüme düşünce ithal girdi, ithalatı azalıyor. O azalınca ithalat da düşüyor. Bunların etkisiyle ama öyle veya böyle bir şekilde işte şey ya 0.8'lere 0.6'lara kadar gayri safi yurt içi hasılaya oranla düştü. Ben böyle bir şeye bakıyorum, makro finansal denge diye. Bütçe açığıyla cari açığı birlikte ele alan bir şeye. Cari açığımız düşüyor, sıfıra yaklaşıyor, bütçe açığımız büyümüş. Yani İkisi aynı anda küçülse tabii çok güzel olacak.
Evet, yani burada belirleyici büyüme. Büyüme evet. Hız kestiği zaman
aynen öyle.
İthalat hız kesiyor, ithalat aşağı geliyor. Dolayısıyla dış denge düzeliyor. Yani bizim ithalatımıza baktığımız zaman biz öyle aman aman tüketim malı ithal eden bir ülke bir şey değiliz. Bizdeki ithalatın çok büyük
maksimum
bir bölümü
%15'i tüketim.
Sermaye, yatırım, ham madde gibi doğru. Üretimde kullanılan girdiler. Üretimi yapmadığın zaman o girdiği ithalatı düşüyor. O zaman da
büyüme
dış denge
düşüyor. Yani dış denge düzeliyor, yani, büyüme de düşüyor.
Yani ne kadar büyüme o kadar açık.
Sanki ya öyle açık, yani o kadar büyüme. Sanki öyle oldu evet. Bunun bir istisnası var. 2001 krizinden sonra gerçi o zaman da cari açığı büyüttü Türkiye büyümeyi evet.
Yani milli geliri oranla
başlangıçta büyütmemişti geldi. Ama sonradan hızla büyüttü tabii. De öyle korudu büyümeyi.
Yani dış finansman o zaman deli gibi gelmeye evet. Başladı.
Bütçe açığı tabii. Düştü ama cari açık yükseldi. O da büyümeyi aldı, zıplattı tabii.
Yani sizin dediğiniz hem bütçe açığı hem cari açığın eşanlı olduğu bir dönem.
Birkaç yıl o yani 2001'den sonraki ilk birkaç yılda var. Ondan sonra cari açık büyüverdi.
Cari açık için hep böyle şey denir, o sözü severim ben. Ekonominin yumuşak karnı.
Evet.
Yani orada bir sorun olduğu zaman kısa dönemde aynı şirketleri de batıran bilanço değildir. Likitte krizdir deriz ya.
Doğru, aynen bu da ona benziyor.
Likitte kriz, evet. Onun için yakından takip edilmesi gerekir.
Türkiye bu sorunu çok çözemiyor. Yani bu çözmek için büyümeyi feda etmesi gerekiyor maalesef bu yılda olduğu gibi. 2024'te olduğu gibi çözemiyor. Ben mesela Türkiye'yi öyle şeyle kıyasladım. Gelişmekte olan ülkeler ortalamasıyla Türkiye ortalamanın çok üzerinde. Yani onlar artıda. Gelişmekte olan ülkeler ortalaması artı 1,5-2 civarında gayri safi yurt içi oranı. Türkiye'nin hep -3,5 falan o civarlarda bir. Yani 24 yılın ortalaması.
Yani biz cari açıkta ne zaman dengeyi sağladıysak o da yıllar ya kriz yıllarıdır.
Ya da büyüme
ya da işte resesyon durgunluk yılları. İşte son iki biliyorsunuz kısa süreli bir teknik resesyon yaşadık. Böyle yıllarda biz cari dengeyi düzeltiyoruz. Doğru. Hatta fazla vermeye de başlıyoruz. 4-5 ay arka arkaya aylık bazda fazla verildi. Ama ne zaman ki ekonomi canlanıyor, ekonomi rayına giriyor, o yüksek cari açıkla birlikte başlıyor.
Yani biz hem enflasyonu düşür, hem işsizliği düşür, hem büyümeyi iyi bir yerde tut, hem de cari açığı düşür, hem de bütçe açığını düşür. Bunların hepsini bir arada hiç hemen hemen görmedik.
Herhalde bu işin ideali %4-5 enflasyon, %3 civarında, 2,5-3 civarında bir cari açık milli gelir oranında.
Bir o kadar da bütçe açığı.
%4-5'lik de büyüme, %2 civarında da bir bütçe açığının milli gelir oranı herhalde bizim idealimiz o.
Bunu bir türlü yapamadık biz.
Evet. Bunu yapamadık. Yaklaştığımız zamanlar oldu ama
oldu,
kısa süreli.
Ama devam ettiremiyoruz. Evet.
Peki umarım yaparız diyelim. Umarım İsterseniz yaparız. Burada noktayı koyalım. Evet.